Ayrım 8, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 100. Öncelikli konu, meclisin başkanı kim olacak? Ama bir genel seçimin hemen sonrasında o konuyu düşünmeden önce bir başka sorunun çözülmesi gerekiyordu. Meclis başkanlığı sorununun. Çünkü o sorun yeni bir seçimden sonra yeni bir hükümetin kurulmasının anahtarı sayılırdı. Özellikle de o yeni seçimin bir iktidar değişikliğine yol açmasının mümkün olduğu hallerde. Anayasanın 94. maddesi ile iç tüzüğün ilgili maddeleri, meclisin yeni bir seçimden sonra faaliyetine nasıl başlayacağını belirleyen bir takvim oluşturmuştu. Şöyle, yeni seçilen meclis seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'nca TRT kanallarında ilan edilmesini izleyen 5. gün saat 15'te en yaşlı üyenin başkanlığında çağrısız olarak toplanacaktı. O toplantıda yeni üyeler and içeceklerdi. Yapılan hesaba göre o toplantının günü 23 Haziran'dı. And içmeden hemen sonra geçici başkanın, yani en yaşlı üyenin başkanlığında meclis başkanı seçimi süreci başlayacaktı. O sürecin ilk 5 günü meclis başkanlığına aday olma veya aday gösterme süreciydi. Aday olmak isteyenlerin veya aday gösterilmek istenenlerin isimleri o süre sona ermeden önce geçici başkanlık divanına bildirilecekti. O süre 28 Haziran günü bitiyordu. Başkan seçimi gizli oyla yapılıyordu. İlk iki oylamada seçilmek için üye tam sayısının 2/3'ünün yani 367 üyenin oyunu almak gerekiyordu. Bu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçiliyordu. O oylamada üye tam sayısının yarısından bir fazlasının yani 267 oyunu almak gerekiyordu. O da olmazsa dördüncü oylamada, sadece üçüncü oylamada en fazla oy alan iki üye arasında seçim yapılıyordu. Kim fazla oy alırsa başkan seçilmiş oluyordu. Meclis başkanının görevi ve yetkilerine gelince, o konudaki kurallar Cumhurbaşkanı için konulan anayasal kurallara benziyordu. Onlara da göz atalım. Meclis başkanı meclisteki tartışmalar karşısında tarafsızlığını korumakla yükümlüdür. Üyesi olduğu partiyle üyeliği sürebilir ama partisinin meclis içinde ve dışındaki toplantılarına, faaliyetlerine katılamaz. Meclis içindeki oylamalarda oy kullanamaz. Takdir yetkileri ise geniştir. Başkanlık divanındaki görüşmelerde ve partilerin grup başkan vekillerinin katıldığı toplantılarda onun onaylamadığı bir karar alınamaz. Meclis başkan vekillerinin genel kurul toplantılarını yönetme sırası ve süresi dahil birçok konuda son söz ona aittir. Görevleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meclis dışında temsil etmek, Cumhurbaşkanı'nın yokluğunda ona vekalet etmek de vardır. Meclis içindeki ilk seçim. Bütün bu görev ve yetkileri dolayısıyla meclis başkanının kim olacağı, 2015 seçimi gibi bir seçim sonrasındaki hükümet kurulması aşamasında çok önemliydi. Çünkü meclisteki kuvvet dengeleri artık değişmişti. Ama bu devlet protokolünün ilk 3 sırasına hala yansımamıştı. O 3 makamın ikisinde AKP'den gelen politikacılar oturuyordu. Cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık makamında Ahmet Davutoğlu. Başbakan doğal olarak istifa etmişti ama görevini yeni hükümet kuruluncaya kadar sürdürmek durumundaydı. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi gerçi anayasanın gereği olarak kesilmiş sayılıyordu. Ama Cumhurbaşkanı kendisinin halk oyuyla seçilmesinden sonra o anayasal durumun da fiilen değiştiği görüşündeydi. Meclisin o zamana kadarki başkanı Cemil Çiçek'ten sonra meclis başkanlığına da yine bir AKP'li seçilirse, mecliste 7 Haziran seçiminden sonraki milletvekili oranlarıyla hiç uygun olmayan bir durum eskisi gibi devam edecekti. Ama 7 Haziran 2015 gecesi ortaya çıkan sonucun meclis kulislerindeki sohbetlerde ilk akla getirdiği konu meclis başkanı seçimi değildi, hükümet değişikliğiydi. Meclis başkanlığı konusu çoğu siyasetçinin aklına bile gelmemişti. Oysa hükümetin kurulmasından daha öncelikli olan konuydu meclis başkanı seçimi. Çünkü hele seçim sonrasında ortaya çıkan tabloya göre hükümetin kurulması konusundaki sorunların çoğu için çözüm aramak da meclis başkanının görev ve yetki alanına girecekti. Bir başka deyimle hükümet sorununun akla mantığa uygun bir çözüme kavuşması için önce meclis başkanı sorununa akla mantığa uygun bir çözüm bulunması gerekiyordu. O çözümün ne olacağı da belliydi. Üç muhalefet partisi uzlaşacaklardı. Aralarından birini milletvekilini ortak adayları olarak belirleyeceklerdi. Seçim turları başlayınca hep birlikte ona oy vereceklerdi. AKP dışındaki üç parti devletin en yüksekteki üç mevkiinden ikisinde AKP'den seçilmiş politikacılar varken birinde de AKP dışındaki meclis çoğunluğunu temsil edecek bir milletvekilinin görev yapmasını sağlayacaklardı. Bu aynı zamanda AKP sözcülerinin kendi işlerine yaradığı durumlarda her vesileyle vurguladıkları milli iradeye uyma gereğinin de doğal sonucuydu. Seçmen 7 Haziran'da AKP'yi birinci parti olarak seçmiş ama ona ne tek başına hükümet kurma yetkisini vermişti ne de tek başına meclis başkanını seçme yetkisini. O mevkileri öteki partilerle paylaşma görevini vermişti. Seçmen tabii öteki partilere de aynı görevi vermişti. Onlara da demişti ki o mevkileri ya birbirinizle uzlaşıp paylaşacaksınız ya da AKP ile. 7 Haziran'da parlamentoya giren partiler arasında o görevin yeterli ölçüde üstlenilmesi bir türlü gerçekleşemedi. Ne meclis başkanlığı seçiminde ne de hükümetin kurulması aşamasında. Seçimin resmi sonuçları. Meclis başkanlığı seçimi konusuna biraz sonra devam edeceğiz. Ama önce seçmenin 7 Haziran 2015 seçimiyle verdiği o görevin dayanağını burada Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sonuçlarıyla hatırlayalım. O sonuçlar önce gayri resmi sonuçlar olarak açıklanmıştı. Sonra 18 Haziran günü resmi olarak açıklandı. Bununla da meclisin ilk toplantılarının takvimi belli oldu. Resmi sonuçlar seçimden sonraki günlerde televizyonların ve gazetelerin kendi imkanlarıyla belirlediği sonuçlara yakındı. Bunları burada önce yazılı olarak verelim. Sonra da TESAV'ın 2002'den 2015'e kadarki geçmiş seçimlerdeki oy oranlarını içeren karşılaştırmalı grafiklerini de görelim. 7 Haziran 2015 seçiminin resmi sonuçları. AKP, oy oranı %40.87, milletvekili sayısı 258. CHP, oy oranı %24.95, milletvekili sayısı 132. MHP, oy oranı %16.29, milletvekili sayısı 80. HDP, oy oranı %13.12, milletvekili sayısı 80. CHP, MHP ve HDP'nin toplam milletvekili sayısı 292. AK Parti'nin oy oranları. 2002'de %34.3, 2007'de 46.6, 2011'de 49.8, 2014'te 43.4, 2015'te 40.9. AKP'nin 2002 genel seçiminden sonraki oy oranı 2011 genel seçimine kadar yükselmiş. 2011'de %49.8'e kadar çıkmıştı. Ama 2014 yerel seçiminde düşüş başlamıştı. 2015'te o düşüş yaklaşık rakamda %40.9'a kadar indi. 4 rakamlı %40.87. CHP'nin oy oranları yüzde olarak 2002'de 19.4, 2007'de 20.9, 2011'de 26.0, 2014'te 25.6, 2015'te 25.0. CHP 1999 seçiminde baraj altında kaldıktan sonra 2007'de %19.4 ile meclise giren iki partiden biri oldu. Oyları %26'ya kadar çıktı. 2015 Haziran'ında %25'e düştü. 4 rakamlı %24.95. MHP'nin oy oranları yüzde olarak 2002'de 8.4, 2007'de 14.3, 2011'de 13.0, 2014'te 17.8, 2015'te 16.3. MHP'nin grafiği dalgalıydı. 2015'te oy oranı %16.3 oldu. 4 rakamla %16.29. DEHAB, DTP, BDP ve HDP'nin oy oranları yüzde olarak 2002'de %6.2, 2007'de 3.8, 2011'de 5.7, 2014'te 6.5, 2015'te 13.1. HDP çizgisindeki partilerin oy oranı 2007'den itibaren yükseliş gösteriyor. 4 rakamda %13.12. 7 Haziran 2002 genel seçimleri sonucunu seçime katılan öteki partilerin ve bağımsızların oy oranlarını da gösteren pasta grafiği de şöyleydi. Grafik 1. 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçim sonuçları. Oy oranı, eksi milletvekili sayısı ve temsil oranı. AK Parti %40.87, 258 milletvekili %46.90. CHP %24.95, 132 milletvekili %24.0. MHP %16.29, 80 milletvekili %14.55. HDP %13.12, 80 milletvekili %14.55. Saadet %2.06, Bağımsızlar %1.06. 2015 Haziran'ının resmi sonuçlarının pasta grafiği, barajı geçen partilerin sayısı bu defa 4, AKP'nin meclisteki mutlak çoğunluğu bitmiş, muhalefet partilerinin milletvekili sayısı 292'ye ulaşmış, anlaşabilseler koalisyon kuracaklar ama MHP razı değil. Grafik TESAV, Hanife Yurtseven. Durum pasta grafikte de görülüyor. 7 Haziran 2015'te seçilip 23 Haziran'da toplanacak olan mecliste AKP dışındaki 3 partinin toplam milletvekili sayısı 292'ye ulaşmış. 258 milletvekili çıkarmış olan AKP'ninkinden daha iyi fazla. Aradaki fark 34. Daha önce de belirttim, 3 parti o fark sayesinde mecliste hükümet kurup güven oyu da alabilir. İstediği her yasayı ve kararı meclisten rahatça da geçirebilir. Ama o aşamaya gelmeden önce meclis başkanını meclisteki AKP grubunun dışındaki partilerin içinden seçilmesinin sağlanması gerekir ki meclisteki bu dengeler bir yeni seçime gitme merakıyla sarsıntıya uğratılmasın. Çünkü o yeni seçim merakı seçimin hemen ertesi güne AKP'yi destekleyen basının yayınlarına da yansımıştı. Giderek daha da artıyordu. AKP yönetiminin en üst kademelerinde de kendini gösteriyordu. O merakın seçmen iradesinin tersine ve anayasa ile yasalara aykırı bir girişimle uygulamaya konulması, AKP'nin etkisi altında olan bir meclis başkanının dikkati ve dirayetiyle önlenebilirdi. Erdoğan-Baykal görüşmesi. Evet, herkesin aklına önce hükümet sorunu geliyordu. Ama meclis başkanı seçimi hem zaman açısından daha öncelikliydi. Meclis toplandıktan hemen sonra yapılacaktı. Hem de hükümet sorununun çözülmesi açısından önemliydi. Çünkü o seçimde seçilecek meclis başkanının hükümet sorununun çözülmesine katkıda bulunması imkanı doğacaktı. Ama işte dikkatler hükümet konusu üzerinde yoğunlaştığı için o konu neredeyse gündem dışı gibiydi. 9 Haziran gecesi ise Ankara'da birdenbire bir söylenti dolaştı ve 10 Haziran günü o söylenti gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'la görüşmek istemişti. Bu istek Baykal tarafından kabul edilmişti. Görüşme bir süredir Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tahsis edilmiş olan Dışişleri Bakanlığı konutunda yapıldı. 2,5 saat sürdü. İçeriği açıklanmadı ama üzerinde çeşitli yorumlar yapıldı. Konu CHP'nin yetkili kurullarında da tartışıldı. Özellikle de o görüşmede meclis başkanlığı konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu akıllara takıldı. Çünkü Baykal meclisin açılış gününden itibaren başbakanlıkta yaş başkanı olarak geçici başkanlık görevi yapacaktı. Meclisi geçici olarak o yönetecekti. Meclis başkanı adayları arasına girmesi, o görevini kalıcı olarak sürdürmesi mümkündü. Tabii eğer adaylığını koyar ve meclisin çoğunluğu tarafından seçilirse. Acaba Cumhurbaşkanı'nın talebiyle gerçekleşen o görüşmenin gündemine meclis başkanlığı seçimi konusu da girmiş miydi? Yoksa o görüşme hükümet meselesinin öncelik aldığı ve koalisyon ihtimallerinin görüşüldüğü bir genel görüşme niteliğinde miydi? Baykal, bu bir istişare. Hürriyet'in deneyimli gazetecisi Cansu Çamlıbel birkaç gün sonra 13 Haziran 2015 günü Baykal'la bir söyleşi yaptı. Bunlar da dahil olmak üzere akla gelecek her soruyu sordu. O söyleşiden bazı soru cevapları buraya alalım. Cansu Çamlıbel, görüşmeniz tam koalisyon pazarlıkları öncesine denk geldiği için Cumhurbaşkanı'nın olası sürece dair ilk adımı olarak yorumlandı. Diğer muhalefet partilerinin çok tepkisini çekti. Kendi partinizde de rahatsızlık yarattığına dair kulis haberleri okuduk. Deniz Baykal, bu görüşmede ben ne bir koalisyon müzakeresi yaptım ne bu konuda bir yetkim ya da görevim var. Ben bir milletvekili olarak belki de meclis açıldığında geçici başkanlık yapacak bir milletvekili olarak oradaydım. Partimin hükümet kurma konusundaki politikasının belli olmadığı bir ortamda benim bu yönde bir temas yapıyor olmam söz konusu değil. Kimsenin aracısı olarak gitmedim, kimsenin aracısı olarak da çıkmadım. Bu görüşme ben ilk gün ne söylediysem onun gerçekleştiği ve tamamen ülkenin siyasi konumunun istişare edildiği bir görüşme olmuştur. Aslında böyle temasların daha yaygın bir biçimde yapılamıyor olmasını sorgulamak lazım. Bir ülkede elbette bir siyasi tıkanıklık ve açılım arayışının ortaya çıktığı ortamlarda yetkili kişilerin, bunlar Cumhurbaşkanı da olabilir, parti genel başkanları da olabilir, kendi doğal çerçevelerini aşan temaslar yapmaları, değişik çevreleri dinlemeleri çok doğaldır. Her yerde bu yapılır. Ama bizde ne yazık ki bu kutuplaşma ve gerginlik ortamı içinde bunlar yapılamaz haldeydi. Hala öyledir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı ülkedeki kutuplaşmanın en temel noktasında duran bir insan. Ben de onun karşısındaki siyasetin bir parçası olarak böyle bir buluşma gerçekleşince birdenbire şimşekler çakmaya başlıyor. Cansu Çamlıbel, belki de herkesin bu kadar şaşırmasının sebebi şu, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan söylediğiniz yönde kapsayıcı bir iletişim öngören bir tavra alışık değiliz. Özellikle de Cumhurbaşkanlığı makamına çıktıktan sonra bu tür istişarelere pek açık bir görüntü vermedi. Deniz Baykal, çok haklısınız. O nedenle bunu hayırlı bir başlangıç olarak değerlendirmek ve teşvik etmek lazım. Bence caydırıcı olmak değil, bunun yaygınlaşmasını sağlamak lazım. Ben neden böyle bir çağrıya Cumhurbaşkanı dışında başka kimseden muhatap olmadım? Sorusunu da kendi kendime sordum. Konuşulması gereken durumlar var, konuşmak lazım. Cansu Çamlıbel, başka kimseden böyle bir çağrı almadım derken kendi genel başkanınızı mı kastediyorsunuz? Deniz Baykal, başka siyasi partiler de olabilir, kendi partim de olabilir. Gerçekten de bizim parti ayrımı gözetmeden çapraz ilişkiler içinde konuşmamız yararlı. Cumhurbaşkanında tavır değişikliği beklenmeli mi? Cansu Çamlıbel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bu savunduğunuz çapraz ilişkiler faydalı yaklaşımı içinde gördünüz mü peki? Deniz Baykal, evet öyle gördüm. Cansu Çamlıbel, o halde Türkiye gerçekten de farklı bir Cumhurbaşkanı Erdoğan mı görecek artık? Ciddi bir tavır değişikliği mi beklemeliyiz? Deniz Baykal, size şunu söyleyebilirim. Böyle bir karşılıklı değerlendirme içinde ben Türkiye neden böyle bir gerilimin içinde buna dair bilinen düşüncelerimi ve teşhislerimi tahmin edeceğiniz nezaket çerçevesi içinde net bir şekilde ifade etme imkanı buldum. Bu çok yararlı bir görüşme oldu. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlerle bir toplantısı vardı. Acaba bizim görüşmemizden yansıyan bir taraf var mı diye merakla baktım. O konuşmanın son zamanlarda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı en iyi niyetli, en toparlayıcı, en anayasal sınırları net bir şekilde ortaya koyan bir konuşma olduğunu memnuniyetle gördüm. Erdoğan'ın sözleri ve Baykal'ın izlenimleri. Baykal'ın izlenimleri böyleydi. Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle görüşmesinin ertesi gününde gençlerle yaptığı toplantıda söylediklerini, o görüşmenin faydalı olduğunun bir işareti olarak değerlendiriyordu. Cumhurbaşkanı'nın ertesi günkü toplantısında gençlere söyledikleri arasında şunlar da vardı.
Herkes egolarını bir kenara koymalı, bir an önce hükümet kurulmalı. Kaldığımız yerden devlette devamlılık esastır anlayışıyla bu süreç devam etmeli. Asla kimse ben deme hakkına sahip değildir. Biz demek zorundayız. Milletin seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak şahsımın sorumluluğu çok daha büyük. Bu işin devamlılığı için her şeyi yapacağım.
Bunlar tabii güzel sözler. Cumhurbaşkanının böyle şeyler söylemesi her zaman olmuyor. Bunları söylemesinde Baykal'ıyla görüşmesinin etkisi olmuş ise o görüşme faydalı olmuş demektir. Hele o sözlerin gereği yerine getirilecek olursa o fayda daha da önem kazanır. Deniz Baykal'ın o konuda da iyimser olduğu anlaşılıyor. Çamlıbel ile söyleşisinde Cumhurbaşkanı'nın gençlere söylediklerinin tersine bir düşünce içinde olabileceğini kabul etmiyor. Çamlıbel'in sorusu ile Baykal'ın cevabı şöyle. Cansu Çamlıbel, peki siz Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde şöyle bir tavır hissettiniz mi? Koalisyon kurma görevini AK Parti'ye veririm, 45 günde yapamıyorsa CHP'yi denemem bile.
Deniz Baykal, yok öyle bir şey yok. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir şey düşündüğü kanısında değilim.
Çamlıbel daha sonra Baykal'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi konusunda CHP içinde bir sıkıntı olup olmadığını da soruyor. Söyleşinin o konudaki soru cevapları da şöyle. Cansu Çamlıbel, CHP içinde bu görüşmeyi kabul etmenizle ilgili bir sıkıntı var mı?
Deniz Baykal, olması için hiçbir neden yok.
Meclis Başkanlığı konusu. Çamlıbel, Baykal'la söyleşisinin son bölümünde sözü Meclis Başkanlığı konusuna getiriyor. Önce Cumhurbaşkanı'nın görüşmeler için niçin kendisini seçtiğini soruyor. Söyleşinin o bölümü de şöyle. Cansu Çamlıbel, neden siz?
Deniz Baykal, vallahi bilmiyorum. Ben çağrıldım, ben talip olmadım. O insanın da beni çağırması için özel bir neden yok.
Cansu Çamlıbel, bu süreçte yeni bir meclis başkanına da önemli bir rol düşecek değil mi?
Deniz Baykal, parlamento önemli bir organ, onun başkanına da daima önemli bir rol düşer.
Cansu Çamlıbel, Türkiye'nin bu döneminde meclis başkanlığı yapmak kalbinizde yatıyor mu?
Deniz Baykal, bu bir kişisel arzu meselesi değil. Siyaset adamı kendisine düşen her görevi yapmak üzere hazır olması gereken insandır. Böyle bir görev tevdi edilme noktasına gelindi de bu müzakere mi edilecek? Koalisyon konusunda partiler anlaşırsa bu konuda da anlaşırlar. Sen iste isteme, bir anlamı yok ki. Ben de istiyorum ki koalisyon kurulsun. Benim derdim Türkiye sahipsiz olmasın, bizim dışımızdaki partiler anlaşsa meclis başkanlığını da falana verecek olsalar itiraz edecek durumumuz mu var?
Deniz Baykal'ı meclis başkanlığı konusunda Cansu Çamlıbel'e o sözleri söylemesinden ve söyleşinin yayımlanmasından sonra meclis başkanlığına kim aday olacak konusu meclisteki partilerin kulislerinde güncelleşmeye başladı. AKP mutlak çoğunluğa sahip olmamakla birlikte 258 milletvekiliyle meclisin en çok milletvekiline sahip olan partisiydi. AKP kulislerinde iki aday adayının adı dolaşıyordu. Biri Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dı, ötekisi eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ydı. Kulislerde bir süre ikisinin adı birlikte dolaştı. Hangisi olacağı AKP içinde tartışıldı. Sonuçta İsmet Yılmaz üzerinde karar kılındı. MHP'lilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vereceği anlaşılıyordu. HDP'nin de Dengir Mir Mehmet Fırat'a. O tahminler gerçekleşti. İkisi de partilerinin adayı oldular. CHP'de ise Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin arkasından CHP adayı olarak onun adı geçmeye başlamıştı. Baykal, Cansu Çamlıbel'le yaptığı söyleşide öyle bir talebi olmadığını ifade etmişti. Ama Çamlıbel'in sorusu üzerine, bu bir kişisel arzu meselesi değil, siyaset adamı kendisine verilen her görevi yapmaya hazır olması gereken insandır demişti. Bundan da tabii kendisine öyle bir görev önerilirse onu kabul edeceği anlamı çıkıyordu.
8. Ayrımın sonu, sayfa 111.